eğitilmiş bir halk kitlesi, işte odur gerçek güç. Onun dışındakiler sahte güçtür. Lut aleyhisselam burada ona işaret ediyordu. Keşke bir kuvvetim olaydı diyordu. Keşke bir cemaatim olaydı. Keşke bir devletim olaydı. Keşke bir ümmetim olaydı. O zaman ancak sizin bu haramlarınıza karşı koyabilirdim. Dünyadan sorumlu olan bir ümmet nasıl olur da ferdiyetçi hale gelebilir?
İnnel hamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillâhu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resûluhu. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Hud suresinde Lut aleyhisselamın kıssasına başlamış idik. Allah azze ve celle melekleri insan kılığında Hazreti İbrahim'e göndermiş ve onun yanından ayrıldıktan sonra da Lut aleyhisselama gelmişlerdi. İbrahim aleyhisselama bir takım müjdelerle gelmişler. Hazreti İbrahim'e hanımı Sarra'dan İshak'ın verileceği müjdelenmiş, İshak'ın da Yakup adında bir oğlu olacağı müjdelenmiş idi. Bu müjdelerden sonra oradan ayrılıp Lut aleyhisselamın yanına gelmişler ve erkek kılığında gelmiş olan bu melekleri, melek olduğunu anlamayan Lut aleyhisselam onlar adına korkmuş idi. Hatta onları evine götürmek istemiyordu. Çünkü kendi kavminin ahlaksızlığını bildiği için, ey gençler dedi, benim şu milletim yeryüzündeki en berbat, en ahlaksız millettir. Bunlar kadar ahlaksızını bilmiyorum diyordu. Bunları söylerken aslında bana misafir olmasanız, buradan uzaklara gitseniz demek istiyordu. Onların melek olduğunu anlamadığından dolayı Lut aleyhisselam bu şekilde onları o ahlaksızlıktan korumaya çalışıyordu. Meleklerin ekseriyetle, daha doğrusu her zaman erkek kılığında, yani insan kılığında geldiklerinde erkek kılığında geldiklerini biliyoruz. Kadın kılığında geldiklerine dair bir rivayet elimizde mevcut değil. Verilen vazife erkeklere daha uygun olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle meleklerini gönderirken erkek kılığında göndermiştir. Nasıl ki peygamberler de gönderildiklerinde onlar da erkek olarak gönderilmişler, kadınlardan peygamber gönderilmemiştir. Her ne kadar bu vazife her tarafta İslam'ı anlatma, dağ bayır gezme, ev ev gezme, köy köy gezme, böyle bir vazife tabii ki erkeklerin fıtratına daha uygun olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle her ne kadar erkeklerden peygamber ve melek gönderdiyse de, daha doğrusu melekleri erkek kılığında göndermiş olsa da, yine de bu vazifenin yalnız erkeklere ait olduğunu göstermez. Allah Azze ve Celle'nin dinine kadın erkek herkesin hizmet etmesi şarttır. Eğer yeryüzünde kadınlar arasında çalışma yapacak kadar hoca hanım yok ise, o zaman bütün Müslümanlar günahkar olurlar. Kadınlara İslam'ı öğretecek kadar hoca hanım yetiştirmedilerse Müslümanlar, hepsi günahkar olmuş olurlar. Aynı şekilde erkeklere tebliğ edecek kadar, dinlerini onlara öğretecek kadar hocalar, erkek hocalar yetiştirmedilerse hepsi günahkar olurlar. Bu ilimler farz-ı kifayedir. Bu ilimlerde ilerlemek, ilim sahibi olmak farz-ı kifayedir. Ve Allah Azze ve Celle bütün Müslümanlara bu görevi yüklemiştir. Onların içerisinden bir kısmının yapmasıyla diğerlerinden bu görev sakıt olur. Her ne kadar melekler erkek kılığında gelseler de, kadınlar da kendi bünyelerine uygun bir şekilde, fıtratlarına uygun bir şekilde hayalarını, iffetlerini muhafaza ederek onlar da hizmet yapacaklar. Gerekirse şehrin mahallelerinde evlerden evlere girecekler, tebliğ görevini yerine getirecekler. Hazreti Lut aleyhisselam onları uzaklaştırmak istediyse de, fakat onlar anlıyorlardı Lut'un neyi kastettiğini ama anlamazdan geldiler. Ve sonunda kavmi, Lut aleyhisselamın kavmi ahlaksızlık yapmak üzere koşarak geldiler. Lut aleyhisselam onları engellemeye çalışıyordu ama eline bir güç yoktu. Onları melek olduğunu da bilmediği için utanıyordu, sıkılıyordu misafirlerine karşı. Onlara dedi ki, o gelen misafirlerle, erkeklerle münasebette bulunmak isteyen ahlaksızlar, kavmin erkekleri, gençleri, o gençleri isteyen, o erkekleri isteyen fıtratı bozulmuş olanlar, onlara fıtratlarını hatırlattı Lut aleyhisselam. Dedi ki, ey kavmim, bırakın bu ahlaksızlığı, gelin kızlarla evlenin. İnsan gibi evlenin. İşte dedi, kızlarım, bunlarla nikah yapın. Kavminin kızlarını kastediyor olsa gerek, büyük ihtimalle. Kendi kızlarını kastediyor olma ihtimali de varsa da, fakat bir babanın, şerefli bir babanın, hele hele bir peygamberin ahlaksız insanlara, erkek erkeğe münasebette bulunan ahlaksızlara kendi kızlarını teklif etmesi, gelin size kızlarımı vereyim Allah'ın emriyle evlenin demesi pek mümkün görünmez. Büyük ihtimalle Allah'ın Resulü Lut aleyhisselam onlara kendi kavimlerinin kızlarını söylüyordu. İşte diyordu, yani milletimin kızları, gidin onlarla evlenin. Herkes kendine göre uygun birisini bulsun ve onlarla evlensin. Onlara fıtratlarını hatırlattı Lut aleyhisselam. Yani dedi, sizi Allah erkek olarak yaratmış ve kadına karşı arzulu olarak yaratmıştır. Halbuki siz kadınları unutmuşsunuz artık. Kadınları unutmuş erkeklere yaklaşmak istiyorsunuz. Fıtratınızı bozmuşsunuz. O yüzden fıtratlarını onlara hatırlattı. Dedi ki, gelin kadınlarla evlenin. Yani siz aslında bu şekilde yaratılmış kimselersiniz. Fıtratınızı unutmayın. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar, Allah Resulü'nün ifadesiyle. Her doğan çocuk Allah Azze ve Celle'nin farzlarını yapmaya müsait ve Allah'ın haramlarından da kaçmaya uygun bir şekilde yaratılır. Dolayısıyla eğer bir insan Allah'ın haramlarına temayül gösteriyorsa o fıtratını bozmuştur. Fıtratını bozmayanların haramlara temayül göstermesi düşünülemez.
Fıtrat bozulduğu zaman insan farzlardan kaçar, haramlara temayül göstermeye başlar. İşte Lut aleyhisselam onlara fıtratlarını hatırlattı. Yani diyordu ki sizi aslında Allah İslam fıtratı üzere yaratmıştır. Dolayısıyla siz aslında eğer kulak verirseniz kendi içinizdeki sese, o zaman o sesi duymaya başlayacaksınız. Hakikatte sizin erkek olarak erkeklere karşı arzunuz yoktur. Sizin aslında kadınlara karşı arzunuz vardır. Ama siz o fıtratınızı bastırmışsınız. Onu perişan etmişsiniz. Fıtratınızı bozduğunuzdan dolayı bugün bu hale gelmişsiniz. Gelin fıtratınızı hatırlayın diyordu onlara. Öncelikle hatırlatılması gereken buydu insanlara. İnsanlar fıtratlarına dönmeye davet edilmeliler. Esasında İslam medeniyeti fıtratın medeniyetidir. İslam medeniyeti fıtrata uygun davranılan bir medeniyettir. İslam medeniyetinde haramlara engel olunması insanın fıtratını muhafaza etmek içindir. Allah Azze ve Celle nasıl yarattıysa insanı o hali muhafaza edebilmek için, kulluğunu unutmaması için, orijinal halini muhafaza edebilmesi için. O yüzden özellikle insanlara hatırlatılması gereken nokta insanların fıtratıdır. Eğer fıtratlarını hatırlayacak olurlarsa, kendilerini düşünecek olurlarsa, Allah Azze ve Celle'yi düşünmeseler bile, sadece kendilerini düşünseler, o takdirde kendilerinin içinde bir sesin aslında onlara takvayı ilham ettiğini görecekler. Her insanın fıtratı aslında ona iyilik yapmayı tavsiye eder. Her insanın fıtratı aslında kendisine Allah'a kul olmayı da tavsiye eder. Her insanın fıtratında nankörlük kötü olarak görülür. Yani Allah Azze ve Celle'ye karşı nankörlük yapma der fıtrat bize. Ama biz o fıtratı değiştiririz. O fıtratı bozup başka boyalarla boyarız kendimizi. Allah'ın boyası kalkar, yerine başka boyalar gelir. Suni boyalarla insanlar kendilerini boyarlar. İnsanların boyalarıyla kendilerini boyarlar. Başka medeniyetlerin boyalarıyla kendilerini boyarlar. İşte o zaman fıtratları bozulmaya başlar. Halbuki yarın kıyamet gününde ellerinde hiçbir mazeretler olmayacak. Allah Azze ve Celle onları İslam fıtratı üzere yaratmıştır. Dolayısıyla ya Rabbi biz aslında iyi insanlar olmak istiyorduk. Sana kulluk yapan, başkalarına kulluk yapmayan ve haramlara girmeyen insanlar olmak istiyorduk. Ama bir türlü bunu başaramıyorduk çünkü senin bize verdiğin fıtrat buna uygun değildi diyemeyecekler. Allah Azze ve Celle herkesi İslam fıtratı üzere yarattı ki yarın hiçbir mazeretleri kalmasın diye. Hem fıtrat bize İslam'ı söyler, İslami bir hayatı gösterir. Aynı zamanda peygamberler gönderir Allah bir kez daha bize hatırlatır. O yüzden peygamberlere hitaben Kur'an birçok peygambere onların görevinin sadece tebliğ olduğunu ifade etmiştir. Allah Azze ve Celle her peygambere bunu söylemiştir. Sen onların başında bir zorba değilsin ey Resulüm. Onların başında bir zorba değilsin sen. Sen onları zorlayacak değilsin. Sen onları ikaz et yeter onların fıtratları, onlara zaten doğruları söyleyecektir. اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرِ Sen sadece öğüt verensin ve hatırlatıcısın. Onların fıtratlarını canlandırıcısın. Senin başka bir vazifen yok ey Resulüm. Sen onların başında bir zorba değilsin. Diktatörlük yapmak üzere sen bu dünyaya gönderilmedin. Müslüman olmak istemeyenleri zorlamak için gönderilmedin. Sen sadece onları hatırlat, onların o külledikleri o fıtratlarını canlandır. Nasıl ki mesela bir ateşin üzerinde kül gelir de alttaki ateş kaybolur ya. Aynen öyle ama o külü üfleyecek olursanız alttaki ateş yeniden yanmaya başlar. Kendisini göstermeye başlar. İşte ey Resulüm senin görevin de bu. Kendi fıtratlarını kapatmış olan o kimselerin o küllerini üflemek. Onların kendilerine gelmelerini sağlamak. Onlara çok fazla konuşmana bile gerek yok aslında. Onları zorlamana da gerek yok. Zaten onların fıtratı İslam fıtratıdır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle zaten herkesi İslam'a göre boyamıştır. Allah her doğan çocuğu kendi boyasıyla boyamaktadır. Dolayısıyla senin başka bir şey yapmana gerek yok. Sadece hatırlatmakla görevlisin ey Resulüm. İşte ondan dolayı Burada Lut aleyhisselam onlara fıtratlarını hatırlattı. Dedi ki gelin kadınlarla evlenin, adam gibi bir hayat yaşayın. Eğer bunu anlamıyorsanız hiç olmasa Allah'tan korkun dedi. Şimdi onları Allah Azze ve Celle'yi hatırlattı. Fıtratlarını hatırlamak istemeyenlere, kendi içindeki o takvayı duymak istemeyenlere Allah'ı hatırlattı. Fıtratını kapatmış olanlara, onu görmek istemeyenlere Allah'ın Resulü Lut Aleyhisselam onları yaratan Rablerini hatırlattı. Yani o fıtratı yaratan Allah'ı hatırlattı. Eğer onu hatırlasaydılar yine de vazgeçeceklerdi. Fıtratlarını hatırlasaydılar vazgeçerlerdi. Fıtratlarını unutanlar Allah'ı hatırlasaydılar yine vazgeçerlerdi. Ama onu da hatırlamak istemeyenlere üçüncü bir şey hatırlattı. Dedi ki hiç olmasa beni misafirlerim yanında rezil etmeyin. Yani ne fıtratınızı hatırlıyorsunuz? Allah sizi erkek olarak yarattı. Kadına karşı temayül göstermeniz lazım. Ne Allah'ı hatırlıyorsunuz? Allah'tan korkmanız lazım. Bunları hatırlamıyorsunuz hiç olmasa insanlığınızı hatırlayın, törelerinizi hatırlayın. Örf adetinizi hatırlayın da beni misafirlerim yanında rezil etmeyin. Siz çok iyi bilirsiniz ki bir insan, ev sahibi olan bir insan misafirlerin yanında rezil edilmez. Hiç olmazsa törelerinizi hatırlayın dedi. Fıtratı hatırlamayanlara, Allah'ı hatırlamak istemeyenlere Lut aleyhisselam onların törelerini hatırlatıyordu. Ama fıtratını hatırlamayan, Allah'ı unutanlar töreleri mi hatırlayacaklar? Onlar töreleri de çiğneyip geçerler. Dediler ki sen çok iyi biliyorsun ki bizim kadınlara karşı bir arzumuz yoktur. Bizim senin kızların yahut da bu kavmin kızları üzerinde bir hakkımız yok, onlara karşı bir arzumuz yok. O kadar hayasız hale gelmişlerdi ki ve o kadar fıtratlarını bozmuşlardı ki şirk içinde yaşıyor olmaları, günahlar içinde yaşıyor olmaları onların fıtratlarını tamamen değiştirmişti. Artık kadınlara karşı hiç arzu duymaz hale gelmişlerdi. Hem erkeklere karşı arzu duysalar, hem kadınlara karşı arzu duymuş olsaydılar belki fıtratlarının canlanması ve meseleyi anlamaları mümkün olacaktı. Ama onlar artık tamamen kadınları unutmuşlardı. Fıtratlarını tamamen öldürmüşlerdi yani. İşte bu hale gelmiş olan kimselere artık yapacak bir şey yoktu. İşte o zaman Lut aleyhisselam ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette diyordu ki keşke dedi bir gücüm olsaydı. Keşke bir gücüm kuvvetim olsaydı. Yahut da gücüm kuvvetim olmasa bile hiç olmasa bir kale gibi bir şeyim olsaydı. Yahut da bir aşiretim olsaydı da onlara sığınsaydım. Kuvvetli bir yere sığınsaydım hiç olmasa dedi. Lut aleyhisselamın bu ifadelerinden anlaşılır ki o aslında bir cemaat istiyordu. Keşke bir kuvvetim olsaydı derken, kuvvet cemaattır. Taraftarlarının çok olmasını istiyordu yani. Keşke bir kuvvetim olsaydı. Lut aleyhisselam bir peygamber olduğu halde Allah'tan güç ve kuvvet istiyordu yani. Haramlara engel olabilmek güç ve kuvvete ulaştığınız zaman mümkündür. Gücünüz ve kuvvetiniz yoksa, fert iseniz, tek başınıza iseniz hiçbir şeye gücünüz yetmeyecektir. Onun içindir ki ferdiyetçilerin kulakları çınlasın. Cemaate karşı olanların kulakları çınlasın. Allah Azze ve Celle peygamberlerinin lisanıyla bunu Kur'an'da defalarca anlatır bize. Hiçbir peygamber yalnız kalmak istemedi. Onlardaki iman herkesten çok daha fazla olduğu halde onlara verilen görevi düşündüğünüz zaman bunu anlayabilirsiniz. Tek başına kalanlar, ben tek başıma kalsam bile yine de imanımı kurtarabilirim diyenler, onlar bilsinler ki tek başına imanı kurtarmak şüphelidir. Ve çok zordur. Onu kurtarmak mümkün olsa bile, iman üzere ölmek mümkün olsa bile, zayıf bir ihtimalle de olsa, mümkün olsa bile, ama yeryüzünde İslam medeniyetini meydana getirmek tek başına mümkün değildir. İşte onun için Hazreti İsa aleyhisselam da aynı noktaya temas eder. O da havarilerine, etrafındaki insanlara sormuştu. Onlardaki küfrü görünce, hissedince onlara sordu. Men ensari ilallah dedi. Kim bana Rabbime doğru giderken, bu yolda ilerlerken, bu yolda faaliyet yaparken yardımcılarım olacak? Kim benim ensarım olacak diyordu. Tek başına kalmak istemiyordu. Allah'ın izniyle ölüleri dirilten İsa aleyhisselam, körlerin gözünü açan İsa aleyhisselam, alacanları iyileştiren İsa aleyhisselam, evlerde sakladıklarını insanlara haber veren İsa Aleyhisselam. Böyle bir peygamber bile yalnız kalmak istemiyordu ve men ensarı ilallah diyordu. Tek başıma bir şey yapamam yani ben bu yolda. Allah'a davet konusunda tek başıma bir şeyler yapmam, ortaya bir ürün koymam. Büyük bir ürün ortaya koymam mümkün değil, bunu biliyorum. O yüzden kim benim ensarım olacak diyordu. İsa Aleyhisselam da böyle söyler. Bütün peygamberler Allah'tan yardımcı istemişler. İşte mesela Musa Aleyhisselam. Rabbi cali vezire min ehli Harun'a ehi diye dua ediyordu. Rabbim ben tek başıma ne yapayım diyordu. Bana kendi ehlimden, ailemden bir yardımcı nasip eyle. Kardeşim Harun'u bana vezir olarak ver ya Rabbi. Yardımcı olarak ver ya Rabbi diyordu ve Allah Azze ve Celle duasını kabul ediyordu. Demek ki hiçbir peygamber yalnız kalmak istemedi. Verilen vazifenin büyüklüğünü düşününce insan bunu anlayabilir. Yeryüzünde bütün haramlara engel olmak gibi bir hedefi olanlar, yeryüzünde Allah'ın istediği bir toplum meydana getirmek isteyenler, yeryüzünde Allah'ın istediği medeniyeti kurmak isteyenler, böyle büyük hedefleri olanlar, tek başına hiçbir şey yapamayacaklarını anlarlar ve işte o zaman Müslümanlarla bir araya gelmeye ihtiyaç görürler. Bir araya gelme ihtiyacı duymayanlar, fert olarak bir şeyler yapmaya çalışanlar, hakikatte hiçbir hedefi olmayan kimselerdirler. Eğer hedefleri olsaydı, büyük hedefleri olsaydı, yeryüzünde Allah'ın istediği gibi bir toplum meydana getirmek gibi, haramlara engel olmak gibi, Allah'ı razı etmek gibi bir hedefleri olmuş olsaydı, bunun tek başına mümkün olmadığını bilirler ve Müslümanlarla bir araya gelme ihtiyacı duyarlardı. Kendi kendisine kendisini yeterli görmezlerdi. Bir cemaat için de bu geçerli. Eğer cemaatler arasında böyle bir anlayış yok ise, her birisi tek başına ümmeti Muhammed'i kurtaracağını zannediyorsa bu bir hayaldir. Müslümanlar bir araya gelmedikleri müddetçe ümmetin kurtulması da mümkün değil. İnsanlığın kurtulması da mümkün değil. Bir cemaatin bunu yapması mümkün olmadığı gibi, bir devletin bile bunu yapması mümkün değil. O yüzden Allah Azze ve Celle Müslümanları ümmet olarak isimlendirmiştir. Sadece bir devlet olmakla görevlendirmemiş onları. Onları aynı zamanda ümmet olmakla görevlendirmiştir. Ümmet olmadan Allah'ın verdiği vazifeyi yeryüzünden yerine getirmeniz mümkün değildir. Ümmet olacaksınız ki Türkiye'siyle, Suriye'siyle, Mısır'ıyla, Afganistan'ıyla, Irak'ıyla, İran'ıyla bütün Müslümanlar hepsi bir ümmet olarak bir araya gelecekler ki o zaman Allah'ın onlara vermiş olduğu vazifeyi yerine getirebilecekler. Aksi halde ne Türkiye'nin tek başına bunu yapabilmesi mümkündür. Herhangi bir İslam devletinin bile, bırakın laik bir devletin, herhangi bir İslam devletinin bile Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde o devlete vermiş olduğu görevi yerine getirmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü Allah Azze ve Celle bütün dünyada kendisinin hakimiyetinin sağlanmasını istemiştir. Ve bu bir devletin yapabileceği bir şey değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle yeryüzünde adaletin tesis edilmesini istemiştir. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna kadar her tarafında Allah'ın adaletinin gerçekleşmesini istemiştir. Ve bu bir ırkın, bir devletin yapabileceği bir şey değildir. Onun için ancak bütün bir ümmetin yapabileceği bir görev olduğundan dolayı ümmetin bir araya gelmesi, Müslümanların sadece ulus devletlerin meydana getirmesi değil, bir ümmet meydana getirmeleri onlara emredilmiş ve Allah Azze ve Celle Müslümanları ümmet olarak isimlendirmiştir. Madem ki bize ümmet diyor Kur'an, o halde Müslümanların ümmet olması icap eder idi. Biz Birinci Dünya Savaşı'na kadar ümmet idik. Ondan sonra ulus devletlerine böldüler bizi. Sonra aşiretlere böldüler bizi. Sonra daha da parçaladılar ve şu anda birçok insan ferdiyetçi oldu. Kendinden başkasını düşünmeyen insanlar durumuna geldiler. Ve tek başına bir şey yapamayan insanlar durumuna geldiler. Yeniden kurtulmak istiyorlarsa Müslümanlar, geçmişteki gibi bütün müminlerin kardeş olduğu anlayışına ulaşmak zorundalar. Dünyanın neresinde bir Müslümana zulmedilse, hepsinin birine ayağa kalkması gerektiğini bilmek zorundalar. Afganistan'ı mı vurdular, hepsi ayağa kalkacak. Irak'ı mı vurdular, hepsi ayağa kalkacak. Filistin'de bir Müslümanın burnu mu kanadı, hepsi ayağa kalkacak. İşte o zaman Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu görevi yerine getiriyorlar demektir. Hatta sadece Müslümanlara değil, Müslüman olmayanlara bile zulüm yapıldığı zaman hepsi birden ayağa kalkacak ve biz dünyada ümmet olarak, yani dünyanın imamı olarak gönderilmişiz diyecekler. Biz dünyadan sorumluyuz diyecekler. Sadece Müslümanlardan sorumlu değiliz. Biz dünyanın imamı olarak gönderilmişiz diyecekler. Çünkü ümmet imamla aynı kökten gelen bir kelimedir. Ümmet demek esas itibariyle dünyanın lideri olan topluluk demektir. Biz dünyadan sorumlu olarak Allah Azze ve Celle tarafından görevlendirilmişiz. Dünyadan sorumlu olan bir ümmet nasıl olur da ferdiyetçi hale gelebilir? Lut Aleyhisselam burada ona işaret ediyordu. Keşke bir kuvvetim olaydı diyordu. Keşke bir cemaatim olaydı. Keşke bir devletim olaydı. Keşke bir ümmetim olaydı. O zaman ancak sizin bu haramlarınıza karşı koyabilirdim. Ama şu anda öyle bir gücüm yok diyordu. Ve bu şekilde Kur'an onu bu ifadelerimizi aktarırken demek istiyor ki bütün Müslümanlar kuvvete ulaşmak için çalışmak zorundadırlar. Gerçek güce ulaşacaklar. Sahte güçlerin peşinden koşmayacaklar. Sahte güçlerin peşinden koşanlar o güçleri ellerine geçirdikleri zaman hiçbir şey yapamayacaklarını görüyorlar. Yapamadıklarını görüyorlar. Birisi başbakan oluyor, birisi bakan oluyor. Ama hiçbir şey de yapamıyorlar. Çünkü onlar esas itibariyle sahte güçtürler. Gerçek gücün peşinden koşmalı Müslümanlar. O da halkın eğitilmesidir. Her Müslüman kendisini eğitecek ve etrafındaki insanları da eğitecek. Ev ev gezecek, komşularını eğitecek, mahallesini eğitecek, akrabalarını eğitecek. Eğitilmiş bir halk kitlesi, işte odur gerçek güç. Onun dışındakiler sahte güçtür. Ve işte Lut Aleyhisselam gerçek güç istiyordu Allah'tan. Ya Rabbi diyordu, keşke öyle bir gücüm olsaydı. Öyle bir gücü yoktu. Aşireti onun tarafında yer almıyordu. Ne Müslümanların sayısı çoktu ne de aşireti vardı kendisine yardım eden. Öyle söylüyordu Lut Aleyhisselam, keşke bir kuvvetim olaydı yahut da kuvvetim yoksa bile kuvvetli bir yere, sağlam bir yere sığınabilseydim, bir kale gibi bir yere sığınabilseydim. Yani demek istiyordu ki aslında keşke gücüm kuvvetim olsaydı da bu harama elimle müdahale edebilseydim. Buna gücüm yok, o yüzden dille müdahale ediyorum. Demek istiyordu ki yani gücü olanlar, gerçekten maddi güce sahip olanların haramlara elleriyle müdahale etmesi onların üzerine bir vücubiyettir. Elleriyle mücadele edecekler. Haramları elleriyle engelleyecekler. Güçleri yettiği müddetçe bunu yapmaya devam edecekler. Ancak buna güçleri yetmediği zaman dilleriyle müdahale edecekler. Kalpleriyle buğz edecekler. Ve yine demek istiyordu ki keşke gücüm olsa da taarruza geçebilseydim. Taarruz cihadını kabul etmeyenlerin kulakları çınlasın. İslam'da taarruz cihadı yoktur diyenler, yalnızca savunma cihadını Allah müsaade etmiştir diyenler, Kur'an'ı anlamaktan fersah fersah uzak olan aşağılık kompleksine kapılmış kimseler, güya İslam'ı cici gösterebilmek gayreti içerisinde bunları söyleyenler, güya İslam sanki cici değilmiş de onlar daha da güzelleştirmeye çalışıyorlar. İslam'da taarruz cihadı yoktur diyorlar. Cihadın gayesini anlamayan adamın konuşması. Batılıların taarruzları karşısında aşağılık kompleksine kapılmış adamın konuşması. Halbuki cihadın İslam'daki gayesi insanları zorla Müslüman yapmak değildi ki zaten. İnsanların başındaki o diktatör sistemlerin devrilmesi. O diktatör sistemler devrildikten sonra insanların özgür bırakılması, başınızdaki diktatörler devrildi ve artık İslam'ı öğrendiniz. İşte size İslam'ı anlattık. Haydi bundan sonra istediğiniz gibi davranın. İster Müslüman olun, ister kafir kalın. İşte İslam'daki taarruz cihadının caiz olmasının sebebi buydu. Hikmeti buydu. Bunu anlamayanlar sadece cihat ile savunmayı anladılar. Eğer taarruz cihadı olacak olursa sanki bu insanlık dışı bir şey olurmuş gibi düşündüler. Halbuki İslam'da taarruzun olmaması insanlık dışıdır ve İslam dışıdır. Çünkü mesela diktatör sistemlerin emri altında inim inim inleyenler, onların öğretmiş olduğu sapık dinlerin etkisi altında kalmış ve kafir olmuş olanlar, o kafir toplumlara İslam'ı nasıl götüreceksiniz? Eğer yalnız savunma cihadını kabul ederseniz, taarruzu kabul etmezseniz, o toplumlara İslam'ı nasıl ulaştıracaksınız? O diktatörlerin onlara öğrettiği o yanlış dinin yanlış olduğunu onlara nasıl göstereceksiniz? Allah katında dinin İslam olduğunu onlara nasıl öğreteceksiniz? O diktatörler sizin onlara İslam'ı anlatmanıza müsaade edecekler mi zannediyorsunuz? O saltanatlarının ellerinden gitmesine izin verecekler mi zannediyorsunuz? Aslında İslam'da taarruzun olmaması İslam için büyük bir eksiklik olurdu. O yüzden Lut Aleyhisselam da burada der ki, keşke bir gücüm kuvvetim olsaydı da size dersinizi verseydim. Keşke yapacağınız bu kötülüklerin size neye mal olacağını size gösterebilseydim. Keşke sizin üzerinize hücum edebilecek bir gücüm olsaydı. Buna gücüm yok. O yüzden hiç olmasa savunma yapabilseydim. Hiç olmasa bir kaleye sığınabilseydim. Şu misafirlerimi de kaleye sığındırabilseydim de onları koruyabilseydim dedi. Yani taarruz yapmaya gücüm yok, bari savunma yapabilseydim. Lut Aleyhisselam'ın söylediğinin manası buydu aslında. Fakat o onların melek olduğunu bilmiyordu. Melek olduklarını anlamadığı için üzüntü içerisindeydi. Ne yapacağını şaşırmış bir vaziyetteydi. Utanıyordu onların karşısında. Onun evinde misafirdiler. Fakat onların başına çok çirkin bir şey gelecekti biraz sonra. Lut Aleyhisselam böyle biliyordu çünkü. Utanıyordu ve onları ikna etmeye çalışıyor. Yapmayın etmeyin diyordu. Onlar anlamayınca böyle söylüyordu. Keşke bir gücüm kuvvetim olsaydı da size gereken dersi verebilseydim. Keşke o yoksa bile bari hiç olmasa sığınabileceğim büyük bir yer olsaydı. Sağlam bir yere sığınsaydım. Allah Resulü dedi ki, Allah rahmet eylesin Lut Aleyhisselam'a, aslında o sağlam bir yere sığınmıştı da o anda farkında değildi. Halbuki o Allah'a sığınıyordu. O anda üzüntüsünden bunun farkında değildi Lut Aleyhisselam. Unutmuştu sanki o meseleyi. Sanki tevekkülü unutmuştu o andan. Tabii ki peygamberler tevekkül sahibi insanlardır. Ama o anda üzüntüsünden ne konuştuğunu bilemez hale gelmişti belki de. Keşke diyordu, keşke saldırabilecek gücüm olsaydı. Keşke haramınıza engel olabilecek gücüm olsaydı. Keşke size dersinizi verebilseydim. Lut Aleyhisselam'ın milleti o kadar çirkin bir şeye alışmışlardı ki, daha evvel hiçbir milletin yapmadığı bir şey. Bu o kadar çirkin bir şeydir ki insanın fıtratını bozar. Fıtratlarını bozmuşlardı. Bunun sonucunda toplum dejenere olmaya başlar. Toplumda ahlak diye bir şey kalmaz. Eğer erkek erkekle münasebette bulunacak olursa, o zaman toplumda her türlü ahlaksızlık hızla yayılmaya başlar. Mikrobik bir ortam meydana gelir. Esasında bütün şirk düzenlerinde bunlar vardır. Şirk düzenlerinin tamamından her türlü haramın hızlı bir şekilde yayılabilmesi için ortam müsaittir. Esasında şirk bir bataklığa benzer. Şirk toplumu ve şirk devleti bir bataklığa benzer. Her türlü mikrobun yayılması için ortam müsait olur. İşte öyleydiler onlar. Ortam müsaitti. Ve her türlü haram hızla onlar arasında yayılmaya başlamıştı. Lut Aleyhisselam onlara ne kadar anlatıyorduysa da anlamak istemiyorlar. Sadece nefislerini tatmin etmek istiyorlardı. Halbuki bu şekilde onlar aslında fail olan belki erkekliğini muhafaza ediyordu ama mef'ul olan kadınlaşıyordu. İki erkek münasebette bulunduğu zaman erkek gibi davranan erkekliğini muhafaza edebilirse de, fıtratını bozarak da olsa erkekliğini muhafaza edebilirse de, fakat diğer taraftan kadın gibi davranan ikinci kişi erkekliğini kaybetmeye başlar. Kadınlaşmaya başlar. Ve hem bu şekilde toplumda erkek erkekle münasebette bulunduğu müddetçe nesil tehlikeye düşer. Halbuki İslam yeryüzünde 5 şeyi muhafaza etmek üzere gönderilmiştir. Bunlardan birisi de neslin muhafazası idi. Neslin muhafazası için Allah Azze ve Celle peygamber gönderiyordu. Neslin muhafazası için din gönderiliyordu. Bu şekilde nesil de muhafaza edilmiyor. Hem neslin ahlakı bozuluyor. Hem de artık insanlar evlenme ihtiyacı duymuyorlardı. Ve bu şekilde insanlar topluma karşı görevlerini yerine getirmiş olmuyorlardı. O zaman sadece nefsi arzularını tatmin ediyorlardı ama o zaman çocukları olmuyordu. Ve bu durumda nesil devam etmeme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Onlar yalnızca arzularını tatmin ediyorlar ama neslin devamını sağlamıyorlardı bu şekilde. İşte onun için bu ciddi bir tehlikeydi. Hem ahlakı bozan hem de neslin gerisinin gelmemesine sebep olabilecek olan bir tehlike. Hem bu şekilde kadınlar da o zaman erkekler onları arzulamadığında kadın kadını arzulamak zorunda kalacak. Kadın kadınla bu sefer ahlaksızlık yapmak zorunda kalacak. Bu ahlaksızlık erkeğin erkekle yapacağı bu ahlaksızlık kadının kadınla yapacağı ahlaksızlığa da sebep olacaktır. İşte ondan dolayı Allah Azze ve Celle bunları haram ediyordu. Bunlar fıtratın dışına çıkmaktır. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin hard diskimize yerleştirmiş olduğu programın dışına çıkmak demek idi. Ve bu şekilde onlar bu büyük günahı işliyorlardı. Onlardan evvel hiçbir kavmin böyle bir günah işlediğine dair Kur'an bilgi vermiyor. Onlardan evvel hiçbir kavim böyle bir şey yapmamıştı. Kur'an bunu ifade ediyor. Onlar başlatmışlardı bu günahı. Peygamberlerin hepsinin kavimlerinde olan ortak günah şirk günahıydı. Bütün peygamberlerin kavimleri şirk içerisine düşmüşlerdi. Ama onun dışındaki diğer günahlar bütün kavimlerde ortak değildi. Lut aleyhisselamın kavminde böyle bir ahlaksızlık var iken, bu kıssadan sonra gelecek olan Şuayb aleyhisselamın milletinde başka bir haksızlık, ahlaksızlık vardır. Hepsinde şirk yayılmıştır ama şirkin dışındaki diğer ahlaksızlıklar farklı farklı olabilmektedir. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu günahı işleyen kimseler hakkında tehdit edici ifadelerde bulunmuştur. Her ne kadar Peygamberimiz zamanında onun sahabesi içerisinde yahut da o günkü müşriklerin içerisinde yahut o günkü Medine'deki ehli kitabın içerisinde böyle bir ahlaksızlık mevcut değil idiyse de böyle bir ahlaksızlıkla mahkemeye getirilmiş olan kimse yoktuysa da Allah Resulü tarafından hakkında hüküm verilen bir kimse olmadıysa da bu günahı işlediğinden dolayı aleyhinde hüküm verilmiş olan bir kimse olmadı Peygamberimiz zamanında. Ama yine de Allah Resulü Lut Aleyhisselam'ın kavminin yapmış olduğu bu günah hakkında bize konuşmuştur. Böyle yapan kimseleri öldürün buyurmuş idi. Bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam devletinde olmak şartıyla herkesin karar verebileceği bir mesele değil bu. Tabii ki mahkeme kararıyla olmak şartıyla faili de mef'ulü de öldürün buyuruyor. Erkek gibi davranan o ahlaksızı ve kadın gibi davranan öbür ahlaksızı birbiriyle cinsi münasebette bulunan bu iki erkeği ikisini de öldürün buyuruyor Allah Resulü. Her ikisine de Allah'ın laneti vardır buyuruyor. Hatta bırakın bunu yapmayı, erkeğin erkekle münasebetini, kişinin kendi hanımıyla bile geriden münasebetini Allah Resulü haram kılıyordu. Ve böyle yapan kimseye Allah lanet etsin buyuruyor. Her kim ki böyle yaparsa, kendi hanımıyla bile olsa, dübürden yaklaşmak suretiyle, Lut aleyhisselamın kavminin yaptığına benzer bu günahı işleyecek olursa, Allah'ın laneti onların üzerine olsun buyuruyor. Her kim ki bunu yaparsa, her kim ki fala bakar ve bebe fala inanmaya devam ederse, falcıya gidecek olursa, onun dediklerini kabul edecek olursa, Muhammed'e indirilen, inkar etmiş olan bir kafirdir buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Lut aleyhisselamın milletinin yapmış olduğu bu günahın, büyük günahlar kapsamında olduğunu ifade ediyordu yani. Lanetlenmiş olan bir günah olduğunu ifade ediyordu. O yüzden Hazreti Ali ve Hazreti Ebu Bekir'in görüşlerine göre, bu günahı işlenmiş olan kişiler, kılıçla öldürülür ve sonra cesetleri de ateşle yakılır. Toprağa gömülmezler. Bunların cesetleri ateşle yakılır. Bazı sahabeden gelen başka görüşlere göre bunlar esasında bir evin içerisine konulur. Yıkılmak üzere olan bir evin içerisine konulur. Ve ondan sonra o ev onların başına yıkılır. Biraz sonra Lut Aleyhisselam'ın kavmine Allah Azze ve Celle'nin nasıl azap ettiğini anlattığımız zaman, işte o zaman da anlayacaksınız ki bu görüş esasında Kur'an'a dayanan bir görüş idi. Nasıl ki Allah Azze ve Celle onların başına geçiriyor dünyayı, kaldırıyor Cebrail Aleyhisselam o memleketi ve tekrar ters çevirip indiriyordu yere. İşte onların başına gelen gibi, sahabeden bazılarının görüşü bu. Yıkılmak üzere olan bir evin içerisine konulurlar ve bu şekilde o ev onların başına geçirilir şeklinde bir görüş beyan ettiler bazıları. Bazıları bu günahın cezasının zina cezası gibi olduğunu ifade ettiler. Mezhepler arasında bu meselede ihtilaf var. İmam Şafii'den gelen rivayetlere göre bu böyle olan insanlar öldürülürler. Bazı başka görüşlere göre bunlar recm edilirler. İster evli olsunlar, ister bekar olsunlar. Bunlar recm edilirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde böyle bir ceza tatbik edilmediği için bu hususta farklı görüşler olabilir. Mezhepler arasında farklı görüşlerin olması Allah Resulü'nün böyle bir cezayı tatbik etmemesinden kaynaklanıyor. İşte o zaman müştehitler kıyas yapıyorlar ve içtihatlarda bulunuyorlar. Tabi kıyaslarda ve içtihatlarda elbette ki ihtilaf olması da gayet mümkündür. O yüzden bazı mezhepler böyle olanların, bu günahı işlemiş olanların zina edenler gibi olduğunu söyler. Yani bekar ise yüz değnek vurulur, eğer evli ise o zaman recm edilerek öldürülür derler. Bazı mezheplerde ise ister bekar olsun ister evli olsun, bu günahı işlemiş olanlar her zaman recm edilirler. Demin de ifade ettiğim gibi başka görüşler de var. Kılıçla öldürüleceği, ondan sonra da cesetlerinin ateşle yakılacağı şeklinde görüşler de var. Yani Allah Azze ve Celle bu günaha çok kızmaktadır. Çünkü bu günah zinadan da beter. Zinadan da beterdir. Çünkü zina sonuç itibariyle yine de her ne kadar Allah'ın hududunu, hadlerini, sınırlarını çiğnemek ise de, Allah'ın haram dediği bir şeyi işlemek ise de, fakat yine de kadına karşı olan arzudan kaynaklanır. Fıtri bir arzudan kaynaklanır. Halbuki bu Lut Aleyhisselam'ın kavminin yapmış olduğu bu ahlaksızlık ise fıtri bir arzu değildir. Yalnızca fıtratın bozulmasından ibarettir. Onun için bu bir bakıma zinadan da daha çirkin görülmüştür. Bazıları ise, bazı mezhep alimleri ise bu cezaya daha münasip bir ceza, bu günaha daha münasip bir cezanın verileceğini ifade etmişlerdir. Tazir edilmesi gibi yani, değnek vurulması gibi mesela, hapsedilmesi gibi mesela, uygun bir ceza ile hakim tarafından cezalandırılacağını ifade etmişlerdir. Çünkü esas itibariyle zinaya ağır cezanın verilmesinin, evlendikten sonra zina edenin recm edilmesinin gerçek sebebi, böyle bir günahı önlemektir. Çünkü insanoğlunda böyle bir arzu kuvvetlidir. O yüzden onu durdurabilmek için böyle kuvvetli bir ceza gerekli görülmüştür. Halbuki erkek erkeğe ciddi bir arzu duymaz insanlar. Büyük bir ekseriyette böyle bir arzu olmaz. O yüzden zinanın cezası kadar ağır bir ceza vermeye de gerek yoktur şeklinde bazı görüşler de beyan edilmiştir. Bu görüşlere göre zinanın cezası aynen tatbik edilmesi uygun olmaz ve o zaman tazir edilir yahut da hapsedilir veya değnek vurulur. Buna benzer hakim tarafından bir ceza ile cezalandırılır. Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü'nün tayin etmemiş olduğu, hakime bırakılmış olan cezalara tazir cezası ismi verilmektedir. Bu şekilde Lut Aleyhisselam'ın kavmi arasında gerçekleşmiş olan, başlanmış olan bu günaha Allah Azze ve Celle şiddetli bir ceza verecektir. İşte Lut Aleyhisselam onları ikaz ediyordu. Yapmayın etmeyin diyordu, anlasaydılar ceza kaldırılacaktı. Ama onlar ısrar ediyorlardı. Ve işte o zaman Lut Aleyhisselam'a melekler diyorlardı ki korkma ey Lut. Biz Rabbinin gönderdiği melekleriz, elçileriz biz. Korkma, onlar sana ilişemezler. Korkma, onların sana bir şey yapması mümkün değil. Korkma, onlar bize de bir şey yapamazlar. Ne sana elleri ulaşabilir ne de bize elleri ulaşabilir. Cebrail Aleyhisselam onların gözlerinin kör olmasını sağlıyordu. Cebrail aleyhisselam kanatlarıyla onlara vuruyor ve onların gözlerini kör ediyordu. Kamer suresinde Allah azze ve celle Cebrail'in adını vermese de onların gözlerini kör ettik diye buyurur açıkça. Onlar azap edilmeden evvel öncelikle gözleri kör edildi. Ve sonra Cebrail aleyhisselam onları olduğu gibi kaldırdı yukarıya doğru. Bütün şehri evleriyle birlikte, hayvanlarıyla birlikte hepsini birden Allah'ın meleği Cebrail aleyhisselam kaldırıyordu yukarıya doğru. Ta göklere kadar kaldırdı onu rivayetlere göre. Göklere kadar kaldırdı. Hatta gök ehli olan melekler onların hayvanlarının seslerini bile duydular. Ve sonra onları ters çevirdi ve yeryüzüne indiriverdi. Bu şekilde onlara çok şiddetli bir azap ile azap edildi. Sonra Allah azze ve celle onları taşlarla taşladı. İşte Kur'an bize o noktaları işaret eder ve onları bize anlatır. Dediler ki, ey Lut, sen bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun. Onlar artık tamamen fıtratlarını bozduklarından, artık onların ıslah olması mümkün olmaktan çıktığında azap gelmişti ve Lut aleyhisselam onlara azabın bir an evvel gelmesini istiyordu artık. Melekler, biz Allah'ın melekleriyiz, elçileriyiz. O yüzden senin korkmana gerek yok ey Lut dedikleri zaman, Lut aleyhisselam bir an evvel artık onlara azabın gelmesini istiyordu. İşte onun için melekler ona, merak etme azap yakındır diyorlardı. Sabaha karşı azap olacak, sabah zaten yakın değil mi dediler. قَالُوا يَا لُوتْ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكْ Dediler ki ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. لَنْ يَسُلُوا اِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكْ Sana onlar ulaşamayacaklar. Sen dediler aileni, seninle beraber iman edenleri yürüt dediler. Seninle beraber iman etmiş olanları yürüt. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ Gecenin bir kısmında onları harekete geçir. Gecenin bir kısmında, yani senin milletin haberi olmadan, tedbirli davranmayı bize bunu da Kur'an-ı Kerim işaret ediyor. Bir şey yapacaksanız yani, tedbir almanız gerekiyorsa tedbir alabilmelisiniz. Yani böylesi büyük olaylar ekseriyetle geceleyin gerçekleşir. O yüzden ey Lut, sen kendini ve aileni ve ailenin dışındaki müminleri, onları gecenin karanlığında yürüteceksin. Hiç kimse görmemişken, herkes uyuyorken onları yürüteceksin ey Lut. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا مْرَاتَكْ Hiç kimse geride kalmasın dediler. Hiç kimse geride kalmasın. Yalnız senin karın geride kalacak. Çünkü o da onlardandır. Yalnızca senin karın geride kalacak. Senin karın olduğu için kurtulmayacak. Nasıl ki Nuh Aleyhisselam'ın oğlu kurtulmadı. Nuh'un oğlu kurtulmadığı gibi senin de karın kurtulmayacak. Nuh'un karısı kurtulmadığı gibi senin karın da kurtulmayacak. İşte senin karın dışında diğerlerini yürüt dediler. Onlar kurtulacaklar. Gecenin karanlığında yürüt. Onlar engelleyemesinler. Hem onlar sizin geceliğin çıktığınızın farkına varmasınlar. Sizinle beraber onlar da yürümesinler. O şehirden çıkmasınlar. Ve size engel olmaya çalışmasınlar. Yani yapacağınız bu hicret faaliyetinde tedbirinizi alın. İslami faaliyetlerinizde tedbirinizi alın. Kafirlerin size yapabileceklerini düşünün. Engelleyebileceklerini düşünün. Ve ona göre geceleyin yapmanız gerekiyorsa geceleyin yapın. Gündüzleyin öğlen saatinde, herkesin uyuduğu saatte, eskiden çöl hayatında öyleydi. O zaman yapmanız gerekiyorsa o zaman yapın. İnsanların daha çok gaflet içerisinde oldukları saati bekleyin. Bu şekilde Allah'ın melekleri Lut aleyhisselama stratejiyle gösteriyorlardı. Sadece haber vermiyorlardı. Aynı zamanda strateji öğretiyorlardı. Kur'an bu kıssalarla bize çok şey öğretir. Sadece o geçmişte olan olayları anlatmaz Allah azze ve celle. Sadece o milletlerin başına gelen hikayeleri anlatmaz bize. O olaylar değildir maksat. Onlardan çıkartılması gereken ibretler var. İşte bunlar Mekkelilere anlatılıyor. Ey Mekkeliler, siz de bunlardan ibret alın. Nasıl ki Lut'un kavmi yerle bir edildi, Allah onları yerle bir ettiği gibi sizi de yerle bir eder. Aklınızı başınıza alın. Size de aynı azap gelebilir. Diyorlardı ki, Sen ve senin ehlinden olanlar ve iman edenler onları yürüteceksin. Melekler böyle söylüyorlardı. Ama karın hariç, innehu musibuha ma asabahum. Durum şudur ki ona diğerlerine isabet eden musibet ona da isabet edecek. Senin karına da isabet edecek. Senin karın olduğundan dolayı kurtulmayacak yani. İnne mev'idehumus subh. Onlara vaat edilen o saat sabah saatidir. Yani gelecek olan o bela, o musibet sabah saatinde gelecek. Güneşin doğduğu saatte, herkesin uyuduğu saatte gelecek yani. Azap ekseriyetle ya geceleyin gelir ya da sabah vaktinde gelir. Kur'an-ı Kerim Araf suresinde de öyle buyurur. Onlar Allah Azze ve Celle'nin onlara geceleyin ansızın azap etmesinden emin midirler? Yahut da sabahleyin kuşluk vaktinde, güneşin doğmaya başladığı o vakitte, herkesin uykuda olduğu o vakitte Allah'ın onlara birdenbire azap indirmeyeceğinden emin midirler? Denmek isteniyordu ki yani azap onların hepsine birden gelecekse, hepsinin uyuduğu saatte, hepsi kendi evlerindeyken, bir aradayken onlara azap gelir. Böylece hiçbirisi kurtulamaz. Hiçbirisinin kurtulmaması için azap umumi olacaksa bu şekilde geceleyin yahut da sabahleyin uykuda oldukları saatleri bekler. İşte melekler onu söylüyorlardı. Onlara gelecek olan bu azap, onlara Allah'ın vaadi sabahtır diyorlardı. Sabah olacak ve eleyse subhu bi garib. O sabah yakın değil midir ey Lut? Çünkü Lut aleyhisselam onlara böyle bir milletten artık usandığını ifade ediyordu. Madem ki Allah sizi azap için göndermiş, haydi bunlara bir an evvel azap edin diyordu. Bunların çünkü anlamayacağını artık Lut aleyhisselam anlamıştı. Nasıl ki Nuh aleyhisselam da onlara azabın gelmesini istemişti. Ya Rabbi diyordu, ben bunları anlattım. 950 sene anlatmıştı Nuh aleyhisselam. Ben bunları anlattım, gece anlattım, gündüz anlattım. Açık anlattım, gizli anlattım. Her türlü anlattım ama benim anlatmalarım bunların küfrünü arttırdı sadece. Bunlar anlamak istemediler, daha beter oldular ya Rabbi. Ve bunların içerisinden iyi insanlar çıkmayacak. Bunlar kendileri gibilerini doğuracaklar. Kendileri gibi fasıkları ve facirleri doğuracaklar. Bunların neslinden la ilahe illallah diyenler doğmayacak ya Rabbi. O yüzden bunlara azap et ya Rabbi diyordu. Ve Allah Azze ve Celle onun duasını kabul ediyordu. Şimdi burada bir diğer peygamber kavmi için bela istiyordu artık. Çünkü onların anlamayacağını anlamıştı. Artık anlamayacaklar, fıtratları tamamen bozulmuştu çünkü. Kalpleri tamamen kararmıştı. Hatemallahu ala kulubihim gerçekleşmişti. Allah onların kalplerine mühür basmıştı. Ondan dolayı Lut aleyhisselam artık azabın bir an evvel gelmesini istiyordu. Çünkü bir milletin iman etmeyeceği anlaşıldığı zaman daha fazla beklenilmesine gerek yoktur. Azabın geciktirilmesi durumunda iman etmiş olanların da bazılarının ayağının kayması ihtimali var. Başka bir neslin bir an evvel gelebilmesi için, Müslüman bir neslin meydana gelebilmesi için kafirlerin kökünün kazınması ve Müslümanların neslinin çoğalması istenilir. İşte o yüzden Allah'ın peygamberleri bazen azap isterler. Yoksa bir peygamber kendi kavminin babası sayılır. Bir baba kendi çocukları için azap ister mi? Ama eğer Müslüman olanların da imanlarının tehlikeye düşeceğini görüyorlarsa, o kafirlerin yüzünden Müslümanların da ayaklarını kayacağını düşünüyorlarsa ve onların yüzünden yeni bir neslin meydana gelmeyeceğini düşünüyorlarsa ve o kafirlerin idareye hakim olduklarını, Müslümanların hakimiyetine engel olduklarını düşünürlerse işte o zaman bir peygamber de ellerini kaldırır ve ya Rabbi bir an evvel bunları helak et diyebilir. İşte Lut aleyhisselam bunu söylediği zaman melekler dediler ki merak etme, zaten sabahleyin azap gelecek. Ve sabah yakındır öyle değil mi dediler. Uzak değil yani. Uzak değil. O halde sabah madem ki yakındır üzülmene gerek yok dediler. فَلَمَّ جَاءَ اَمْرُنَا جَعَنَّ عَلِيهَا سَافِلَهَا. Bizim emrimiz yani azabımız geldiğinde onların üstünü altına getirdik. Üstlerini altlarına getirdik. Halbuki normalde atların üstlerine getirdik şeklinde ifade edilir. Halk arasında da böyle ifade edilir. Bir memleketin altı üstüne gelmiş denir mesela. Fakat burada Kur'an-ı Kerim bunun tersini söylüyor. Üstlerini atlarına getirdik buyuruyor. Bu daha belli bir ifadedir. Daha güzel bir ifadedir. Şunu ifade etmek istiyor yani. Allah Azze ve Celle onları kaldırmıştır. Ve onların üstleri altlarına gelmiştir. Tekrar tersine çevrilmişlerdir yani. Tersine çevrilmişlerdir. Kaldırılmışlar ve tekrar üst taraflar alt tarafına gelsin diye tekrar terslerine çevrilmişlerdir. Dolayısıyla şiddetli bir azaba uğradılar. Cebrail aleyhisselam tarafından kaldırıldılar ve tekrar indirildiler. Sadece bu şekilde de kalmadı. Ve emtarna aleyhe hicareten min siccil. Ve onların üzerine siccil yağdırdık. Sertleşmiş taşların, çamur ama taş gibi olmuş olan o çamurları, siccili yağdırdık onların üzerine. Yağmur değildi bu yağan ama yağmur gibi mermi yağıyordu onların başlarına. Mermiden de daha şiddetli olan siccil yağıyordu onların başına. Nasıl ki mesela havadan, uçaktan mermiler yağar ya hani. Kocaman kocaman mermiler, uçakların mermileri hani, uçak savarların mermileri hani, büyük mermiler yağar ya hani. İşte aynen öyle onların başlarına siccil yağdırıldı. Ve o siccil çamurdu ama taşlaşmış olan, sertleşmiş olan. Ve onlar aynı zamanda mendud idi. Allah Azze ve Celle tarafından yığın yığın gönderilen siccilden olan bu taşlar, siccil olan yani taşlaşmış olan bu çamurlar yığın yığın gönderiliyordu onların başlarına. Gruplar halinde yani bombardımana tabi olmuşlardı adeta. Her taraftan başlarına taş yağıyordu. Kur'an ağaçtan yaprağın bile Allah'ın izni olmadan düşmeyeceğini söyler bize. Ağaçtan bir yaprak düşüyorsa Allah'ın ilmi dahilinde düşüyor. Allah'ın emriyle düşüyor. Ağaçtan bir yaprak bile Allah'ın emriyle düşüyorsa 100 bin kişinin öldürüldüğü bir deprem nasıl olur da Allah'ın emri olmadan gerçekleşir? Toplumun huzurunu bozacak olan, İnsan insanlıktan çıkartacak olan, toplumda bereketi kaybettirecek olan, bütün günahları meşrulaştırıyorlar. Bugün Allah'ın haram dediği her şeyi helal etmemişler midir? Sizin başınıza gelen her musibet, ister böyle ister başka türlü, ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir. Günahlarınızdan dolayı Allah sizi azap eder. Günahlarınızdan kaynaklanır bu azap. Her taraftan başlarına taş yağıyordu. Halkın arasında ifade edilen gökten başımıza taş düşecek lafı var ya hani. İşte esas itibariyle geçmiş milletlerin başına gelmiş olan bir azap şeklidir bu. Aslında o ifade Kur'an'dan kaynaklanan bir ifadedir. Evet Kur'an-ı Kerim geçmiş milletlerin başına taşın yağdığını böylece ifade ediyor. Onların başlarına taş yağdırıldı. Hem de musavvameten inde rabbik. Sen Rabbinin katında işaretlenmiş olan taşlar yağdı. Her bir taşın üzerinde yazıyordu kimi öldüreceği. Yazıyordu bu taş filanı öldürecek. Allah Azze ve Celle o taşa adeta bir füzeye nasıl ki Allah Azze ve Celle nasıl ki insanlar füzelere, güdümlü füzelere, bilgisayarlı füzelere bir program yapıyor insanlar. ve o füze gidiyor, kendi hedefini vuruyor. Başka bir yere gitmiyor. Sadece kendisine gösterilmiş onu hedefe doğru gidiyor. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle bu şekilde öldürdüklerini ifade ediyor. Ve aynı zamanda aslında bugünkü teknolojiye de bir işaret olarak da sayılabilir. Musavvemeten inde Rabbik, Rabbinin katında işaretlenmiş, isimleri yazılmış. Yani böyle bir şey mümkündür deniliyor aynı zamanda. Allah Azze ve Celle çalışırsanız size böyle bir ilim verebilir. Yani füzelere mesela böyle bir program yapabilirsiniz. Zaman içerisinde füzeleri geliştirebilirsiniz. Güdümlü füzelerle istediğiniz noktaları da vurabilirsiniz. İşte Allah Azze ve Celle ona da işaret etmiş oluyor. Rabbinizin, Rabbinin katında işaretlenmiş olan füzeler gibi, o taşlar Rableri tarafından işaretlenmiş olan bu taşlar, onların bedenlerini paramparça eder. Nasıl ki El-Emtere suresinde ifade edildiği gibi, o kuşlar gelir, ebabil gelir ve onların her birisi ağızlarında ve ayaklarında taşımış oldukları o taşlarla, mermi gibi olan o taşlarla, onların başlarından, başlarına düşen taşlar alt taraflarından çıkar. Merminin insanı parçalaması gibi. Nasıl ki o kuşlara Allah Azze ve Celle böyle taşlar vermiş idi. Nasıl ki onları öyle helak etmişti. Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ve askerlerini. Aynı şekilde burada Allah Azze ve Celle kuşları da kullanmadan direkt olarak taşları göndermek suretiyle onlara böyle bir ceza veriyordu. Musavvemeten inde Rabbik, Rabbinin katında işaretlenmiş olarak ey Resulüm. O şekilde onlara ceza verildi. Her bir taş vuracağı adamı biliyor ve gidiyor, başının ortasından vuruyordu. Anının ortasından vuruyordu. Hatta o gün orada olmayan, başka taraflara gitmiş olanlar varsa, gidiyor o taşlar, onları orada buluyor ve orada öldürüyordu. Bu milletin 3 aşiret olduğu ifade edilir. 3 kasabaymışlar bunlar. Her birinde yaklaşık olarak 100.000 kişi yaşıyor idi. Bazı rivayetlerde toplam 4 milyon kişi oldukları da ifade edilir. Her neyse sonuçta bunlar bir kavim idiler ve çeşitli yerlerde yaşıyorlardı. Kasabalar meydana getirmişlerdi. Hepsi de Lut Aleyhisselam'ın yaşadığı yerde Sedom'da yaşıyor değillerdi. Bazıları etrafta yaşıyorlardı. O taşlar ise sahibini buluyor, gidiyor orada öldürüyordu onları. Bu şekilde onların kökü kurutuluyordu. Ve bu şekilde yeni bir nesil meydana getirilmek isteniliyordu. O kafirlerin kökü kurutuluyor. Ve Allah Azze ve Celle Müslümanlarla insanlığı devam ettiriyor. Ve yeni bir nesil meydana getiriyordu. Bu Allah'ın insanlara karşı lütfuydu aslında. Onun lütfu da hoş, kahrı da hoştur. Her ne kadar bu kahır gibi görünüyorsa da, bu azap gibi görünüyorsa da, yine de esas itibariyle Allah'tan geldiği için o da bir lütuftur. Çünkü daha sonra gelecek olan milletlerin kurtulması için, gelecek olan nesillerin kurtulması için böyle gerekiyordu. Musavvemeten inde Rabbik, Rabbinin katında işaretlenmiş taşlarla, ve mâ hiye mine zâlimîne bibaîd, ve o taşlar esasında zalimlerden hiçbir zaman uzak olmayacak. Hiçbir zaman uzak olmayacak. Yani Allah'ın sünneti hiçbir zaman değişmeyecek. Allah Azze ve Celle hiçbir zaman kanununu değiştirmemiştir. Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsınız buyuruyor Kur'an. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik olmaz. Hiçbir zaman da olmamıştır. Madem ki o gün onları Allah yerle bir etmiştir. Bugün de olsa aynı şekilde yerle bir eder. Bugün mesela yeryüzünden bundan dolayı insanların başına gelen bir sürü musibetler olmaktadır. O gün Lut Aleyhisselam'ın kavminin yaptığını daha sonraları Yunan filozofları hoş gördüler. Erkeğin erkekle münasebetini hoş gören filozoflar çıktı. Bugün aynı şekilde Avrupalılar onların yaptığını hoş görüyorlar. Bugün hatta Avrupa devletlerinde erkeğin erkekle münasebetini yasallaştıran yasalar çıkıyor. Bu halbuki insanlık dışı bir şeydir. Bu hem insanlık için bir tehlikedir, hem ahlaksızlıktır, hem Allah'a karşı savaş açmaktır. Bu sadece Allah'la savaşmak da değil, bu aynı zamanda insanla savaşmaktır. Bu nesil ile savaşmaktır. Bu fıtratla savaşmaktır. Bu medeniyetle savaşmaktır. Böyle bir günah işleyenler hiçbir zaman medeni sayılamazlar. Ama bugün Avrupa bunu artık yasallaştırmaktadır. Erkeğin erkekle evlenmesini, kadının kadınla evlenmesini yasallaştıran devletler var bugün. Birçok devlette bunlar yapılmaya başlandı. Ve Türkiye bunların arasına girmek istiyor, öyle mi? Allah'ın kriterlerini bırakmış, Kopenhag kriterlerini kabul etmek istiyorlar. Allah'ın medeniyetini bırakmış, böyle bir batı medeniyetinin arasında yer almak istiyorlar. Onların içinde bulunduğu zenginlikten istifade edebilmek için, onların nimetlerinden istifade edebilmek için, zenginliklerinden istifade edebilmek için ahlaklarını feda ediyorlar. Dinlerini, imanlarını feda etmeye göze alıyorlar. Allah'ın kriterlerini bırakıp da Kopenhag kriterlerle bir yere varacaklarını düşünüyorlar. Ve bu halleriyle, Avrupa Birliği'ne girmek istemeleriyle, esas itibarıyla Müslümanların Allah'ın kriterlerine olan güvenini sarsıyorlar. Birçok zayıf imanlı insanda şüpheler meydana getiriyorlar. Demek ki biz Allah'ın Kur'an'ıyla bir yere varamayız bugün. Biz bugün demek ki Avrupa'nın kriterleriyle bir yere varabiliriz gibi bir takım cahillerin böyle düşünmelerine sebep oluyorlar. Halbuki dün Allah'ın kriterleri 1200 sene, 1300 sene bizi nasıl medeni olarak muhafaza etti? Bizi dünyanın süper gücü haline getirmedi mi? Daha 100 sene evveline kadar Müslümanlar dünyanın süper gücü değiller miydi? Hem de medeni milleti değiller miydi? Yeryüzünün adaleti gerçekleştiren milleti değiller miydi? Madden gerileyince Avrupa'nın kriterlerini kabul etmeniz mi gerekiyordu? Söyler misiniz? Söyler misiniz eğer bugün güçlü olsaydınız Avrupa'nın kriterlerini kabul eder miydiniz? Gururunuza yedirir miydiniz? İzzetinize yedirir miydiniz? Neden o halde zayıf olduğunuz zaman bunu yapıyorsunuz? Madden gerilediğiniz zaman neden kendi kriterlerinizi terk ediyorsunuz? Efendim onların kriterleri de Kur'an'a uygun değil mi sanki diyorlar bazıları. Onların kriterleri içerisinde İslam'ın kabul edebileceği kriterler olabilir tabii. İnsanların özgürce fikirlerini söylemeleri gibi. Tabii ki özgürlüğün de İslam'a göre bir sınırı olacaktır. Onların kriterleri içerisinde İslam'ın kabul ettiği kriterler olduğu gibi kabul etmediği kriterler de var. Mesela bütün haramları helal ediyorlar. İşte mesela bu konuda burada anlattığım gibi Lut Aleyhisselam'ın milletinin yaptığı o günahı meşrulaştırıyorlar. Zinayı meşrulaştırıyorlar. Livatayı meşrulaştırıyorlar. Faizi meşrulaştırıyorlar. Her türlü haramı, içki gibi bir sürü haramları, kumar gibi bir sürü haramları, faiz gibi haramları, toplumun huzurunu bozacak olan, insanı insanlıktan çıkartacak olan, toplumda bereketi kaybettirecek olan bütün günahları meşrulaştırıyorlar. Bugün Allah'ın haram dediği her şeyi helal etmemişler midir? Dolayısıyla onların arasına girmek, onların medeniyetini kabul etmek bizim için mümkün olamaz. Ve hiçbir zaman medeniyetlerin ittifakı mümkün olamaz. Hiçbir zaman medeniyetlerin uzlaşması mümkün olamaz. Hiçbir zaman medeniyetler ittifak edememiştir, edemez. Medeniyetler daima çatışırlar. Medeniyetler hiçbir zaman ittifak edemezler. Medeniyet, bir insan kendi medeniyetini bırakır, başka bir medeniyete tabi olur. Medeniyetler arasında geçiş olur. Dinler arasında geçiş olur. Dinlerin ittifakı mümkün değildir. Tevhid ile teslisin ittifakı mümkün değildir. Allah'tan başka ilah tanımayan, otorite tanımayan İslam ile Allah'tan başka otorite tanıyan bir dinin ittifak edebilmesi, bir noktada uzlaşabilmesi mümkün değildir. Madem ki inançlar uzlaşamaz, o halde o inançların meydana getirdiği medeniyetler de uzlaşamaz. Çünkü medeniyetleri inançlar meydana getirirler. Medeniyet başka bir şeydir, modern olmak başka bir şeydir. Modern olmakla medeni olmayı karıştıranlar, Avrupa devletleri arasına, Avrupa Birliği içerisine girince medeni olacaklarını zannedenler, onlar bilsinler ki belki modern hayata ulaşabilirler. O da belli olmaz ya. Hadi olsa olsa modern bir hayata ulaşmış olurlar sadece. Halbuki modern hayat medeni hayat demek değildir. Siz bir Afrikalı yamyamı bile 5 dakikada modern bir insan durumuna getirebilirsiniz. Saçını bizim gibi tıraş ederseniz, bizim elbiselerimiz gibi elbiseler giydirirseniz, gözüne bir gözlük, eline de bir cep telefonu verirseniz, güzel bir ev, güzel bir araba verecek olursanız, işte bu insan artık modern bir insandır. Halbuki bu insan medeni bir insan değildir. Bu yine yamyamdır. Yamyam elbisesinin değişmesiyle medeni olacak değil. Gözlük takmakla medeni olacak değil. Lüks arabalara binmekle medeni olacak değil. Modern olmak yaşam araçlarının değişmesiyle mümkündür. Daha zengin olmakla mümkündür. Ama medeni olmak eğitim meselesidir. İnançla alakalıdır. İnancınız tevhid inancı olmadığı müddetçe, hayatınızı Allah hükmetmediği müddetçe, kriterlerinizi Allah'tan almadığınız müddetçe, 24 saatinizi içeren bütün kriterlerinizi, prensiplerinizi Allah'tan almadığınız müddetçe hiçbir zaman medeni olamazsınız. Allah Azze ve Celle insana medeniyetin yolunu gösterirken, insanlar ise başka yollar ararlar. Allah'ın göndermiş olduğu, o kriterler elinde olduğu halde başka kriterler arayanlara yazıklar olsun. İkbal'in dediği gibi, bir millet ki Kur'an'a sahip olsun, sonra isteksiz ve zevksiz olsun, hayret yine hayret yine hayret ona olsun. Evet, bir millet ki Kur'an'a sahip olsun, sonra o millet birbirini yesin, kardeş kardeşi öldürsün, yazıklar olsun. Bir millet ki Kur'an'a sahip olsun, Kur'an'ın kriterleri elinde olsun da onlar Avrupa Birliği'nin kriterlerini alsın, yazıklar olsun. Bir millet ki Kur'an'a sahip olsun, o Kur'an'ın kriterleriyle büyük bir medeniyet meydana getirmiş olsun, sonra da kendi hataları yüzünden geri kalsınlar da sonra o geri kalmışlığın yüzünden Avrupa'ya tabi olmayı düşünsünler, onların kriterlerini kabul etsinler, yazıklar olsun. Allah Azze ve Celle geçmişte böyle yapanların nasıl bir cezaya uğradığını ifade ediyor bize. Şimdi aynı günahı dünyada birçok devlette işliyorlar. Ve bunlar da özgürlük namına yapıyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle insanı özgür bırakmamıştır. İnsan nefsi arzularını istediği gibi tatmin edemez. İstediğiyle tatmin edemez. Allah Azze ve Celle bunun meşru olan yolunu göstermiştir. Nikahtan başka bunun bir yolu yok. Geçmişte savaşta esir alınmış olan cariyeler ile de cinsi tatmin gerçekleştirilebilir idi. Bugün o olmadığı için sadece bir tek yol kalmıştır. O da nikah yoluyla evlenmektir. Allah Azze ve Celle neyi haram etmiş ise mutlaka onun cinsinden bir şeyi helal etmiştir. İçkiyi haram etmiş ise Allah onun cinsinden binlerce içeceği Allah helal etmiştir. Meyve sularını helal etmiştir. Çayı kahveyi helal etmiştir. Binlerce şeyi Allah helal etmiştir. Bir haram var ise İslam'da 1000 tane helal vardır. Allah Azze ve Celle zinayı haram etmiş ise nikahı helal etmiştir. Neyi haram etmişse Allah onun cinsinden bir şeyi, bazen binlerce şeyi helal etmiştir. Domuz etini haram etmiş ama koyun etini ve diğer birçok hayvan etlerini helal etmiştir. Allah Azze ve Celle böyle bir kitap indirdiği halde yine de Allah'ın haramına koşanlara yazıklar olsun. Binlerce helal olduğu halde, Allah Azze ve Celle binlerce şeyi helal ettiği halde onlar harama giderler. Nikahı helal ettiği halde onlar harama giderler. Bu şekilde insanı insanlıktan çıkartırlar. Bu medeniyet değildir. Böyle bir toplum isterse uzaya gitsin medeni sayılabilir mi? Söyler misiniz? Böyle bir toplumu medeni sayabilir misiniz? Düşünün mesela bir insan çok zengin. Ama bu insan böyle bir günah içerisinde. Erkek olduğu halde erkeklerle münasebet ediyor. Böyle bir insanı medeni sayar mısınız, söyler misiniz? Madem ki böyle bir insanı medeni saymıyorsunuz, zengin olduğundan dolayı güzel arabaya biniyor diye, güzel elbiselerle, kravatlarla, takım elbiselerle geziyor diye, bilmem hangi makamdadır diye siz bu insanı medeni saymıyorsanız, o halde o toplumlar da medeni sayamazsınız. Zengin olan o toplumlar da medeni sayamazsınız. Eğer siz o toplumları medeni toplum olarak sayıyorsanız, o halde şu anda bildiğiniz, tanıdığınız, böyle bir günah içerisinde olan bazı insanları da medeni olarak sayın. Anasını babasını sokağa atanları nasıl medeni sayabilirsiniz? Akrabalık münasebetlerini bitirmiş olanları nasıl medeni sayabilirsiniz? Köpekten başka, kediden başka dostu kalmayanları nasıl medeni sayabilirsiniz? Kadın erkek münasebetlerini, o düzeni bozmuş olanları nasıl medeni sayabilirsiniz? Bunlar medeniyetin dışında gerici hayat tarzlarıdır. Böyle olanlar, böyle toplumlar gericidirler. İşte bunlar esas itibariyle bundan yaklaşık olarak 3000-4000 sene evvelki hayatı yaşayan kimseler bunlar. Bunlar esas itibariyle böyle kimseler. İbrahim Aleyhisselam yaklaşık olarak bugünden 4000 sene evvel gelmiş idi. Lut Aleyhisselam da onun yeğenidir. Onunla aynı zamanda yaşamış idi. Dolayısıyla Lut Aleyhisselam da aynı dönemde olduğuna göre demek ki bugünden yaklaşık olarak 4000 sene kadar evvel böyle bir günah işleniyordu. Demek ki böyle bir toplum çok daha gerilere gitmek isteyen bir toplumdur. Müslümanları gericilikle itham edenler bilsinler ki asıl gerici olanlar onlardırlar. Biz Peygamberimizin bulunduğu asrı özlüyoruz. Biz Allah Resulü'nün meydana getirdiği medeniyeti özlüyoruz. Halbuki onlar ise Lut Aleyhisselam'ın toplumunu özlüyorlar. Lut Aleyhisselam'ın içinde, kavminin içinde bulunmuş olduğu günahı özlüyorlar. Musa Aleyhisselam'ın kavminin günahlarını özlüyorlar. Kimdir gerici olan söyler misiniz? Asıl gerici olanlar işte o daha gerilere gitmek isteyenler. Şirk içerisinde olan toplumlara özenenler. O günahlar içinde olan o toplumlara özenenler. İşte onlar aslında, onlar gerici olanlardır. Onlar Allah'ın kriterlerini bırakıp nefislerinin kriterlerini alanlar. Allah'tan almayıp da şeytandan mı nefisten kriter alanlar. İşte onlar gerici olanlardır. Allah Azze ve Celle Lut Aleyhisselam'ın kıssasını anlatmak suretiyle bize birçok mesajlar verir. Ve geçmişte olan bu azabın bugün de geleceğini ifade eder. Evet, bugün geçmişte olan o azabın aynısı gelmez. Çünkü Peygamberimiz buyurdu ki benim ümmetimden bu tür azaplar kaldırıldı. Yani toptan azap, hepsinin mesela kaldırılması ve yere indirilmesi gibi. Bu şekilde azap yahut da mesela bu ayette ifade edildiği gibi pişirilmiş çamurdan taşlar, taşlaşmış olan çamurlar, volkan patlamasını andıran bir ifade bu. O bölgede demek ki belki de böyle bir şey gerçekleştirdi Allah Azze ve Celle. Büyük bir volkan patlaması, yerin belki birkaç kilometre altındaki o lav tabakalarının çamurları taşlaştırmış olan o lavların fışkırması, o taşların yer altından büyük bir tazyikle fışkırması, göğe yükselmesi ve tekrar gökten onların başına düşmesi, yağmur gibi volkanların, o lavların onların başına düşmesi. Bu şekilde bugün böyle olmuyorsa da Allah Azze ve Celle yine de kısmi musibetler göndermeye devam eder. Bir toplumu toptan helak etmezse de işte mesela dünkü haberlerde 2-3 günden beri televizyona verilen haberlere bir bakın. Allah Azze ve Celle kasırgayla bir memleketi yerle bir etmedi mi? Adını bile bilmediğimiz Myanmar'a mıdır nedir? Dünyada yeni adı duyulan, bu musibet adı duyulmuş olan bir memleketi helak etmedi mi? 80 bin 100 bin kadar insanı bir dakikada Allah Azze ve Celle yerle bir etmedi mi? Ve buna benzer azaplar sürekli olarak olmuyor mu? Bu gibi azapları duydukları zaman bunları tabiat hadisesi diye yorumlayanlar, onlar sadece Kur'an'ın vermiş olduğu bu bilgileri örtbas etmek isteyen zalimlerdir. Kur'an'a göre bu gibi azaplar Allah'ın emriyle gerçekleşmektedir. Allah Azze ve Celle emretmeden böyle bir azabın gerçekleşmesi mümkün müdür? Bu gibi olayları tabiat hadisesi diye yorumlayanlar, sanki tabiat Allah'ın emri olmadan hareket ediyormuş gibi konuşanlar, soruyorum onlara, Onların inandığı bu tabiat Allah'ın emri dışında mı hareket ediyor acaba? Onların inandığı bu tabiat Allahsız bir tabiat mıdır acaba? Kur'an ağaçtan yaprağın bile Allah'ın izni olmadan düşmeyeceğini söyler bize. Ağaçtan bir yaprak düşüyorsa Allah'ın ilmi dahilinde düşüyor. Allah'ın emriyle düşüyor. Ağaçtan bir yaprak bile Allah'ın emriyle düşüyorsa 100.000 kişinin öldürüldüğü bir deprem nasıl olur da Allah'ın emri olmadan gerçekleşir? Bu gibi olayların tabiat hadisesi diye yorumlayanlar, insanların iman etmesinden korkanlar, Allah'tan korkmasından korkanlar, Allah'a dönmelerinden korkanlar, bu gibi olayları böyle yorumlamak isteyenler, onlar hatta bunların içerisinden bazıları hoca olarak da televizyonlara çıkarlar ve depremi mesela nasıl yorumlaması gerekirken başka türlü yorumlarlar. Kur'an geçmiş milletlere deprem ile, ses ile, buna benzer bir takım musibetlerle geçmiş milletlere azap edildiğini ifade ettiği halde, geçmiş milletlere gelen azabın Allah'ın emriyle geldiğini ifade ettiği halde, onlar sanki Kur'an böyle söylemiyormuş gibi olay tabiat hadisesi diye yorumlarlar. Deprem mesela yorumlarken, biz evlerimizi sağlam yapsaydık işte böyle olmazdı derler. Söyler misiniz, bu bir hocanın konuşması olabilir mi? Bu ancak satılmış bir insanın konuşmasıdır. Milletin uyanmasından korkan güçler, insanların dine dönmesinden korkan güçler, işte böylesi hocaları konuştururlar. Onlarla insanların uyanmasını engellerler. Evlerinizi sağlam yapsaydınız, acaba Allah o evinizi yıkmaya kadir değil miydi, onu mu söylemek istiyorsunuz? Evleri sağlam yapmadılarsa bu müteahhitler, bu mühendisler, sonuçta o da sizin yetiştirdiğiniz, sizin mekteplerinizden çıkmış olan insanlar değil midirler? Siz bu insanları böyle eğitmediniz mi? İlkokulundan itibaren elinizde değil miydi bu yavrular? Hatta doğduğundan itibaren bunlar elinizde yetişmedi mi? Televizyonlarınızla, okullarınızla bunları yetiştirmediniz mi? İşte sizin mahsulleriniz böyle evler yapıyorlar. İşte siz milletinizi Allah'a öğretmediniz. Mühendisinize, müteahhidinize Allah'a öğretmediniz. İşte ondan dolayı böyle oldu bile demiyorlar. Ve bu olayları tabiat hadisesi diye yorumluyorlar. Sanki bu tabiat Allah'ın emri olmadan harekete geçiyormuş gibi. Sanki tabiat bir ilahmış da kendisi karar veriyormuş gibi konuşuyorlar. Kur'an ise bu kıssalarla bize bunu öğretiyor. Başınıza gelen her musibet Allah'ın emriyledir. Ve Kur'an başka bir ayette buyuruyor ki, وَمَا سَبَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ Sizin başınıza gelen her musibet, ister böyle ister başka türlü, ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir. Günahlarınızdan dolayı Allah sizi azap eder. Günahlarınızdan kaynaklanır bu azap. Kur'an böyle söylediği halde onlar başka türlü yorumlamaya çalışırlar. Allah Azze ve Celle böyle olanların şerlerinden muhafaza eylesin. Kur'an'ın mesajını kapatmak isteyenlerden muhafaza eylesin. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin mesajını ulaştırmaya çalışan İslam davetçilerine yardım eyle. Senin davan uğrunda mücadele eden, cihad eden, savaşan kardeşlerimize yardım eyle. Kafirlerin güçlerini sil süpür yok et ya Rabbi. Müslümanların güçlerini arttır ya Rabbi. Kendi katından bize yardımcı kuvvetler gönder ya Rabbi. Seni sevmeyi nasip eyle, seni sevenleri sevmeyi nasip eyle, senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize ya Rabbi. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle ya Rabbi. Lillahi Teala'l-Fatiha.